Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 41.
Yine de ne olursa olsun her şeyi göze alıp gitsem, birilerini bulsam, onların karşısına çıkıp yalvarsam. Peki sormayacaklar mıydı sen kimsin diye? Ne diyecektim onlara? O zaman anladım ki ben aslında onun hayatında yalnızca bir söylentiyim. Bana en çok ihtiyacı olduğu zaman bile istesem de onun yanında olamam. Bunları düşündükçe içim acıyordu. Burada sürgündeydim sanki. Ve hep yakın bir zamanda bütün bunların geçeceğini, her şeyin yeniden, hep konuştuğumuz gibi bambaşka bir şekilde başlayacağını kuruyordum. Bir tek bu hayal beni sakinleştiriyor, hayatı bir gün daha, bir gün daha taşımamı sağlıyordu. Evet, o sıcak yaz sonunda bitti. Yapraklar kırmızıya, sarıya döndü. Bitmek bilmez yağmurlar başladı. Dünya güzeli bir bebeğimiz oldu. Sonradan üstü açık bir arabada giderken vurulacak olan yakışıklı adamın başkan seçildiği gün. Bebeğimiz diyorum çünkü ona benim adımı verdiler ve Ayla ile birlikte ben de anne oldum. O güzel bebek benim yeni ışığım oldu. Masmavi gözleriyle bana baktığı sabahlarda yaşamak için her zaman bir neden olduğunu anladım. Hastaneden çıkıp eve geldiğimden hemen sonraydı. Yine aynı adam aradı. Bana bir mektup getirdiğini söyledi. Şehre indim. Gidip mektubu aldım. Sokağın ortasında bir duvar dibine oturup ellerim titreyerek açtım. Diyordu ki, benim ışığım, sabahlarım, Boğaziçi'm, sevdiğim. Bilmem bu mektup sana ulaşacak mı? Keşke bir telefonla konuşabilsek de sana beni merak etme diyebilseydim. Bütün bir hayat elimden alınsa bile senin hayalin burada yanı başımda. Ne olursa olsun onu benden kimse alamaz. Senin orada beni düşündüğünü buradan hissedebiliyorum. Ama unutma ki sen uykusuz kalırsan ben de uyumuyorum. Sen ağlarsan ben de ağlıyorum. Sonra demezler mi koskoca adam utanmıyor diye. Sabahları spora başladım. Bol bol kitap okuyorum. Yemeğimiz güzel. Beni gördüğün zaman tığ gibi delikanlı olacağım. Tarih böyle yazılmış. Herhalde gerçek bir gün ortaya çıkar. Her şey doğru yerini bulur. Sen sakın benim için üzülme. Ben burada iyiyim. O güzel yanaklarını sıkar, gözlerinden öperim. Bu kadarcık. Orada bir duvarın dibine oturmuş mektubu okuyordum. Ve gözlerimden yaşlar kendiliğinden akıyordu. İşte oradaydı, yaşıyordu. Bana mektup yazabilmişti. Ağlayacağıma sevinmeliydim. Ayağa kalktım, gözlerimi sildim. Başım döndü. Mektubu paltomun cebine koydum. Sonra dönerken otobüste yol boyunca tekrar tekrar okudum. Ezberledim. Bazen en büyük düşler gerçek olur. Ben bir düş kurmuştum. Küçük bir kızken hayatın nasıl bir şey olduğunu, neye benzediğini henüz hiç bilmezken, şimdi biliyor muyum? Gerçek korkulardan haberim bile yokken bir düş görmüştüm ve o düş gerçek olmuştu. Bir oyun bahçesinde sessiz bir öğleden sonra kendi başına gezinirken gizli bir geçit bulan masal çocukları gibi o düşün kapısını açıp gerçeğe çıkmıştım ve her şey orada da devam etmişti. Herhalde pek az insan hayatın içinde rüyayı yaşayabilir. İnsanların bir gün büyüyüp düşlerini unuttukları ve artık onları çocuklara ait şeyler sandığı bir dünya hiç de yaşanmaya değer bir yer değil. Onun için bunca yıkımla doluyor zaten. Evet, bazen en büyük düşler gerçekleşir. Ama bazen de aynı anda en büyük düş kırıklıkları gelir. Mevsimler geçti. Küçük kız bize gülücükler yapmaya, biz anlamasak da kendi dilinde konuşmaya bile başladı. Artık davaların sonuna geldiğini, çok yakında karar çıkacağını söylüyorlardı. Bavullarımı toplamaya başlamıştım. Zaten artık onların da dönmesi yakındı. O günlerde küçük bebeği göğsüme bastırıp daha çok kokluyordum sanki. Paris'e sonbahar gelmişti artık. Yapraklar dökülüyor, yağmur çiseliyor. Çalıştığım binadan bakınca sokaklarda dalgalanarak yürüyen şemsiyelerden bir örtü görülüyordu. Erik iki günlüğüne bir yere gitmişti. O sabah küçük bir türlü susmak bilmiyordu. Ne yaptıysak ağlaması kesilmiyor, zavallı kıpkırmızı kesilmiş avızı çıktığı kadar bağırıyordu. Ne oldu bu çocuğa diyordu Ayla. Babasının gittiğini mi anladı? Hiç böyle ağlamamıştı. Ne yapacağımızı bir türlü bulamadık. Sonunda bir battaniyenin içine yatırıp karşılıklı sallamaya başladık ama boşuna. Radyoda bir adam hüzünlü bir şarkı söylüyor, sürgün edildiği ülkesini anlatıyordu. Çılgın bir sağanak başlamış, camları dövüyordu. Bir yandan bebek, bir yandan şarkı, bir yandan camları çarpan yağmur derken bir de telefon çalmaya başlayınca bir an birbirimize baktık ve güldük. Bebeği yatağa yatırdık, o gidip radyoyu kıstı, ben de telefonu açtım. Nihat'ın sesini duydum. Bebek öyle çok ağlıyordu ki zar zor duyabiliyordum. Biraz yüksek sesle konuş, kız burada dünyayı yıkıyor. Sabahtan beri onunla uğraşıyoruz, bir türlü susturamadık. İki kadın bir bebekle başa çıkamıyoruz diye anlatmaya başladım. Ben öyle makinalı tüfek gibi konuşurken onun hiç sesi çıkmıyordu. Nasılsınız, annem iyi mi, Leylak ne yapıyor? Ben yine konuşuyordum ama ondan ses gelmiyordu. Orada mısın, hat mı kesildi diye sordum. Buradayım dedi. Bir an durdum. Ne oldu dedim. Ayla tam karşımda öylece durmuş bana bakıyordu. Sana ben söylemek istemezdim ama dedi. Bir an başım döndü. Sustum. Telefona neredeyse yapışmıştım. Ne oldu? Ne oldu Nihat, çabuk söyle diye bağırdığımı, Ayla'nın yüzünün bir anda bembeyaz olduğunu, bir yere tutunmaya çalıştığını hatırlıyorum. Boğuk bir sesle İdam ettiler dedi. Bitti. Daha çok sorma artık. Telefonu bıraktım. Oraya yığıldım. Ülkemin güneşinden, çocukluğumun bahçelerinden, senin güzel yüzünden sürgünüm diyen bir şarkı çalıyordu. Sanki camdan bir dünyada yaşıyordum. Ve bütün gök kubbe kırılmış, camlar üstüme yağıyordu. Kulaklarımda öyle garip bir ses büyüdükçe büyüdü. Artık şarkıyı, konuşmaları, bebeğin nedensiz ağlayışını, gökler delinmiş gibi yağan yağmuru duyamayacak kadar büyüdü. İşte o hayal fenerinden duvara yansıyan görüntüler bunlar. Çok zaman buraya gelemedim. Ne bir haber duymak istedim, ne bir resim görmek. Ne yazılanları, ne söylenenleri duymadım. Duymak da istemem. Dedim ya, oldum olası gerçekleri sevmedim. Hayatın gerçeği, başkalarının gerçeği ama benim değil. Anıları biriktirmekten de hoşlanmadım. Ne kimse bana bir şey sordu, ne de ben kimseye anlattım. Hem zaten anılar neye yarar ki? Yaşanmış şeylerin artık bittiğini, bir daha yaşanmayacağını, zamanın bir yerinde, ulaşılmaz bir parçasında kaldığını anlamaz mı? İlk zamanlar onunla gittiğimiz yerlere, o müzeye, beni kapıda melon şapkayla karşıladığı oteli, her an bizi birisi tanıyacakmış gibi yakalarımızı kaldırıp önümüze bakarak hızla yağmurun altında yürüdüğümüz yabancı sokaklara, sanki kaybolmuş gibi bir daha o kentte hiç rastlamadığım o kör şarkıcının akordeon çalarak beni uyandırdığı odaya, sabaha karşı ay ışığında göğsüne yaslandığım nehir kıyısındaki sıraya, bir masaya kazınmış şiiri okuduğum o bara tek başıma gittim. Her zaman öyle olmaz mıydı? Bir yerden çıkıp gelmez miydi? En beklenmedik anda, en şaşırtıcı biçimde bir masal kahramanı gibi çıkıvermez miydi? İnanması zor ama bugün bile kimi sabahlar uyanıp çiçekleri sularken, kimi zaman bir yolda yürürken, bir konser salonunda uzaktan ona benzer birini gördüğümde, telefonun sesiyle bir şarkı çaldığında kendiliğinden bir hareketle başımı çevirir bakarım. Birbirimize yazdığımız o mektuplar yalnızca belleğimde kaldı. Onu götürdükleri gün bütün eşyalar gibi o mektupları da alıp götürmüşler. Çok sonra öğrendim ki bana söylediği sürpriz, bir gün önünden geçtiğimiz, perdeleri sıkı sıkı kapalı, yaban otlarının ağaçların arasına gizlenmiş benim çok sevdiğim o evmiş. Ne çok severdi böyle şeyleri. Bir keresinde günün birinde sana dünyanın en güzel evini alacağım, orada beraber oturacağız dememiş miydi? O evi yeniden göremediğimden, orada oturamadığımdan değil, dönüşümde beni alıp doğruca oraya götürmeyi, beni şaşırtmayı nasıl keyifle hayal ettiğini düşündüğüm için üzülürüm daha çok. Bunca yıl onunla yapamadıklarımız için acı duymadım. Birlikte geçirdiğimiz o inanılmaz saatlerin heyecanını duydum. hayatıma sıradan bir rastlantı gibi geldiği o sabah olmasa, bugün, bu yaşımda bile, gözlerimde şu an sizin görmediğiniz bu pırıltı, bunca yılda hiç yitirmediğim içimdeki bu eski çarpıntı olmayacaktı. Bir an uzaktan gelen çocuk seslerinin, martı çığlıklarının, buradan bakınca ağaçların arasına serpiştirilmiş kiremit damlı eski evlerin arasından denizin kıyılarına doğru kendiliğinden yayılan bu masal kentinde biraz yorgun, biraz uykulu, bu akşamüstü bir an kendimi bambaşka bir zamanda buluyorum. Yine burada, bu bahçede yıllar önce küçük bir kızken, Ağustos böceklerinin hiç susmadığı, herkesin uyuduğu tembel saatlerde ağaçların arasına gizlenmiş. Ne zamandır unutmuşum bu görüntüyü. Ama nedense şimdi birdenbire sanki gerçekten bahçedeymişim, elimi uzatsam o küçük kızın omzuna dokunacakmışım, arkamı dönüp seslensem annem gelip yine her zamanki oyunu oynayacak, sanki beni arıyor da bulamıyormuş gibi şaşıracak. Tembel, umursamaz, zamanın geçişini aldırmadan, zamanın henüz, her an ne yaparsak yapalım kaybedilen ve bir daha asla geri getirilemeyen bir şey olduğunun, dünyadaki en değerli şey olduğunun farkında bile değilken, hiçbir şeyi tasarlamaya, karar vermeye, düşünmeye, kaygılanmaya gerek yokken, akşam uykularının derin uyunduğu, gerçekle düşün henüz birbirinden ayrılmadığı, sabahları uyandığımızda bir bardak sıcak taze sütün kokusunu duyduğumuz ve aynı o süte benzeyen denizin ışıklı örtüsüne baktığımız günler. Ama belki de onun için, öyle bir çocukluk olduğum için, yoksa bütün çocuklar mı öyledir? Yıllar sonra, şimdi, hayatımın çok büyük bir bölümü artık geride kalmışken, hala düşle gerçeği birbirine karıştırıyorum. Evdeki büyük ışıklı radyodan gelen o müzik, yıllardır hiç duymadığım, kim bilir kaç kez hatırlamaya çalışıp başaramadığım o müzik, capcanlı duyuluyor şimdi. Birdenbire nereden çıkıp geldiyse geliyor. Büyük bahçelerden söz eden masallar, prensesler, herkesten güzel olan uzun saçlı, yeşil gözlü, yürüdüğü zaman giysileri hışırdatan genç kızlar, iyi kalpli şövalyeler, mutlaka masalın bir yerinde birilerini bir başka şeye dönüştüren büyücüler, buzdan saraylar, konuşan hayvanlar, dağların arkasındaki mutluluk çiçeği, hep güç elde edilen ama çabuk yitirilen değerli taşlar, tılsımlar, kapıları açan, mühürlenmiş dilleri çözen, uzaklıkları geçen şifreler, gizli geçitler, yüreklerdeki buzu eriten gözyaşları, kimsenin bilmediği, kimsenin bulamadığı ama bir mağarada, bir ağaç kovuğunda, beklenmedik bir anda karşınıza çıkıveren sihirli iksirler, kimsenin çözemediği gizemli diller, korku şatoları, güzeller ve çirkinler, İyiler ve kötüler, doğrular ve yanlışlar, mutluluk ve mutsuzluk, buluşma ve ayrılık, unutulmayan öpücükler, aşk. Aşk mı? Küçük bir çocuğa aşkı mı anlatıyordu anneanne? Evet, aslında bütün anlattığı buydu işte. İksirlerin, tılsımların, yol gösteren kuşların, yolları kapayan kötülerin, dumanların arasından görünen büyücülerin, sihirlerin, şifrelerin, göz kamaştıran zümrütlerin, yakutların anlattığı tek şey buydu. Aşk ve onunla birlikte gelen serüvenler. Ne olacağı bilinmez yolculuklar. Beklenmedik bir anda karşınıza çıkan insanlar, rastlantılar. Kocaman dünya ile bile yetinmeyip düşleri, hayalleri, bilincin kuytularında gizlenen tasarımları bir araya getiren öyküler. Ama hayat böyle değil. Yoksa o masallardan çıkartmamız gereken dersleri çıkartamadık mı? Küçücük odalara, evlere, kaygılara, korkulara sıkıştırdığımız bir hayattan başka, bambaşka şeyler olduğunu anlatmamış mıydı bu masallar aslında? Hayatın şu sıradan resimlerinin yerlerini değiştirip, süsleyip, bize yeniden farklı bir biçimde göstermemiş miydi? Evet, tahtadan bir kukla canlanabilir, kurşun askerler yürüyebilir, gökyüzünde evler, kentler kurulabilir. Karmaşık bir makine sayesinde zamanın ve mekanın içinde istediğiniz her yere gidebilir, kaybolmuş insanları, yitirilmiş anları yeniden bulabilirsiniz. Her şey sihirli bir değneğin dokunuşuyla bambaşka bir renge bürünebilir. Sizi üzen, kaçmak istediğiniz, korktuğunuz görüntülerden uzaklaştırabilir. gözlerinizden akan yaşları durduramadığınız o acı anlarda lambadan çıkan cin size istediğiniz ne varsa getirebilir. Ama ne istediğinizi biliyorsanız, hayal edebiliyorsanız. Ne tuhaf, bütün bunları ve unutulmuş bir şarkıyı ancak böyle yıllar sonra anlayabiliyorum. Yel değirmenlerini dev, rahipleri ise prensesi kaçıran haydutlar sanan ama tümüyle kendine göre okuduğu bu dünyaya atılmaktan hiç korkmayan o şövalyenin cesaretini bulmak herkesin harcı değil. Birden içim acıyor. Dönsem, seslensem annem çıkıp gelmeyecek mi? Onunla birlikte beyaz çoraplarıyla seksek oynayan ve var olan her şeyin başka bir şeye dönüşebileceğine, yalnızca istediğimiz, bizi o an için mutlu edecek biçimlere kavuşacağına duyduğumuz sonsuz inancı taşıyan o küçük kız çocuğu da çıkıp gelmeyecek mi bir yerlerden? Yoksa kurabiyeler ve çay hazır değil mi? Ne yazık ki değil. Ve ben şimdi buradayım. Yine uzaklarda bir yerde. Kurabiyelerle çaydan, o dünyanın en güzel öğleden sonralarından, o insanda anlaşılmaz bir heyecan uyandıran şarkılardan, masallardan çok uzaktayım. Geri dönülemeyecek kadar uzakta. Neden böyle değil? Neden dünyanın her yerine en uzak yolları geçerek gidebiliyoruz da zamanın içinde böyle bir yolculuğa ancak hayalimizde yapabiliyoruz? Zaman da mekan gibi önümüzde böyle uzanıp gitse, biz de istediğimiz gibi onun içinde gidip gelsek olmaz mıydı? Bütün o yitirdiğimiz güzel anları, yaşarken ellerimizin arasından kayıp gittiğini fark edemediğimiz günleri, unutulmaz seslenişleri, dokunuşları, öpüşleri, gençliğin vazgeçilmez ürpertisini, heyecanını, yürek çarpıntısını yeniden yaşayabilseydik. Kapıdan girdiğimizde burnumuza o aşina koku gelseydi. Sormak isteyip de soramadıklarımızı, tam söyleyecekken vazgeçtiğimiz sözleri, bir başka zamanı ertelediğimiz hayalleri, o an için bizi engelleyen bir şey yüzünden hep pişmanlık duyduğumuz ne varsa yaşamak için bir şans daha verilseydi. Hayatın bir yerinde verdiğimiz kararı değiştirip yeniden başlamak. Rastlantılar zincirini değiştirmek. Kendimizle birlikte etkilediğimiz insanların yaşam öyküsünü de yeniden kurmak. Sanki dev, çözülmesi güç bir yapbozun garip biçimli parçalarını yeniden farklı bir resim oluşturacak şekilde bir araya getirmek. Hayır, biliyorum. O makineyi yapamadılar.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.